Dansın başlangıcına kadar dikkatimizi uzatırsak, bu beden hareketinin bedi bir ihtiyaçtan doğduğu meydana çıkar. Nitekim bizdeki zeybek oyunları, milli ve mahalli hareketler hep dansın saffetini muhafaza eden ilk şekillerden ibarettir. Hatta Orta Asya Türklerinin yarı beşeri, yarı ilahi baksıları da kolayına küçümsenecek bir tarihi gerçek midir? Asırlar içinde tekamül ede ede Mevlevilerin semaına çizgi verdiğini nasıl düşünemeyiz? Söyledikleriniz doğru Ali Hanım. Fakat o estetik hareketleri bana bulup getirsenize. Şüphe yok ki bugünkü danslar, hatta 40-50 sene belki polkalara, mazurkalara nazaran temiz bir kızla bir orta kadını kadar farklıdır. Onları asabi bir sükutla dinleyen Hüsnü söze karışarak, "Görüş meselesi," dedi. "Doğru Hüsnü. Herkes telakkesinde şahsen haklıdır. Sen de, o da, ben de. Şu var ki bu telakkiler fert olarak bizi mazur tutsa da cemiyet kanunları hoş görmeye mecbur değildir." Doktor Hüsnü ciddi ve devamlı vahislerden sıkılırdı. İşin alay tarafını arayarak, "Affedersiniz efendim, arkadaşım coşunca etrafını düşünmez. Fikirlerinizi rencide edecek bir söz söylediyse onun tarafından ben özür dilerim," dedi. Hüsnü'nün bu araya girişi Aliye'nin hoşuna gitmedi. Genç kız Doktor Cevad'ı müfrit bulmakla beraber onun sözleriyle kendi düşüncesi arasında bir benzeyiş de bulmuştu. "Bilakis Hüsnü Bey, ben kendi hesabıma Cevat Bey'le iki ayrı fikir kutbunda olduğumuzu zannetmiyorum." Aliye'nin bu müsaadekar cevabından kuvvet alan Cevat, sözüne daha hararetle devam etti. "Evet, ben de tabiatımın hayvaniyet tarafıyla bu adale nümayişinden zevk alırım. Hiçbir erkek belinden kavradığı bir kadında şehvi bir menfaat bulmadığını iddia edemez. Binaenaleyh ben de böyle bir iddiada bulunamam. Fakat prensip itibariyle ki galibiyet ve ekseriyet prensiplerimin emrine bahşedilmiştir. Bu şehvet dalgalarından kendi irademle uzak bulunmaktan zevk duyarım. Tenin ve asabın boyunduruğu altına girmek insanlık mıdır? İnsan düşüncesi ve ruhu ile ne kadar büyükse, kalıbının iktisaları ile de o kadar küçüktür. Arzularına, zaaflarına, körü körüne esir olan insan, merhamete şayan bir mahluktur. Hatta hayvandan da. Zira hayvan, insiyaklarına hükmedecek bir başka kuvvete, iradeye malik değildir. Halbuki insanda her şeyin üstünde akıl ve irade vardır ki bunlardan da prensipler doğar. Cismin ifrat zevkleri, aşırı hazları ruha onulmaz yaralar açar. Halbuki ruh da tatmin olmak ister. Onun da tabiatın üstünde bir haz menbaı vardır. Fakat cismin kötü akınlarından, bozgun ve ayarsız nümayişlerinden ürkmüş bir köşeye sinmiştir. Ona da göz açacak, hakkını dava edecek fırsatı vermelidir. Zira bir gün olup vücuttan hayat çekilince bu leş o zaman ne olacak? Kokacak, çürüyecek, eriyip toprak olacak ve insan tamamen zevksiz ve sermayesiz kalacaktır. İnsanlar garip bir mantıkla her nedense bu hakikati kendi kendilerine bile itiraftan kaçarlar. Sanki bu kaçışlar, bu kendini aldatışlar ve bu aldanmış gibi görünüşler o günün zamanında gelip çatmasına bir hayal teşkil edecekmiş gibi gelir. Ortada hakikat bütün muzaffer varlığıyla haykırırken bu sesi duymamak için kulaklarını tıkamak, bin kere nüksetmiş bir derdi umulmaz hale çevirmek demek olur. İşte o gün gelip çatmadan ruhu da tatmin etmelidir. Cevat, yeter artık. Bu mehtap ve eğlence gecesinde seni mi dinleyeceğiz? Bak, Selma Hanım'ı kaçırdık. Hüsnü Aliye'ye dönerek, tekrar affınızı rica ederim efendim. Arkadaşımın yakında gökyüzünden icazeti gelecek. Sen alaylarına devam et Hüsnü. Bu sözleri onları anlayan için söyledim. Hakikaten ilk tanışmış kimselerin konuşmaları icap eden söz hududunu aştık. Fakat ben düşüncelerini açıkça söylemeyi, teşrifatla vakit geçirmemeyi tercih eden bir adam sıfatıyla konuştum. Görüyorsunuz ya Ali Hanım, samimiyet bile cemiyette kusur telakki ediliyor. Ben samimiyetin hayranıyım Cevat Bey. O takdir olunmadığı zamanlar içinde bir meziyettir. Sözlerinizi zevkle dinledim. Öyleyse bana aranızdan çekilmek düştü. Müsaade edin de bir dolaşayım. Az evvel kalabalığın kümeleştiği taraftan gelen, sesleri dinlemek için uzaklaşan Selma tekrar gelmişti. Bilseniz diyordu, aşağıda kıyamet kopuyor. Hüsnü ile beraber Ali'ye de kalktı. İsterseniz hep beraber gidelim. Şimdi beni ararlar dedi Ali'ye. Hem yürüyor hem Cevat'ın da bir iç dünyası olduğunu düşünüyordu. Fakat bu genç adamda olgun ve oldurucu bir ruhtan ziyade olgunlaşmaya haris, taşkın bir istidat seziliyordu. Halbuki kendisinin aç ruhuna bir Cevat değil, olgun ve oldurucu bir İrfan Paşa lazım olduğu da genç kızın düşüncesini zorlamakta gecikmiyordu. Kalabalığın arttığı noktaya geldikleri zaman davetlilerin iki parti olarak bir şeye karar vermek heyecanıyla konuştuklarını gördü. Köşk komşularından bir avukat bir müddet için cazın susturulup gene kendi gibi komşuların evlerinden getirecekleri sazlarla bir fasıl yapmalarını teklif ediyor, buna kısmen muvafakat, kısmen müdahale görüyordu. Doktor Hüsnü coşkun bir tahallükle, işte bu fikir güzel, ben de avukatın partisini tutacağım dedi. Cevat Aliye'ye dönerek, arkadaşımla anlaştığımız tek nokta budur, musiki bahsi. Sonra Hüsnü'yü kolundan sarsarak, değil mi Hüsnü, nasılsa bir damarın sağlam kalmış diye alay ediyordu. Fakat Hüsnü münakaşa mevzu ile o kadar alakadardı ki kendi sözlerinden ve sesinden başka bir şey duymadı. Cevat arkadaşına biraz daha sokularak, sus artık, avukatı kafi derecede tutan bir ekseriyet var, davasını kazanmış sayılır diye onu yatıştırmaya uğraşıyordu. Doktor Hüsnü'nün üstündeki pervasız teşnelikten Selma'da da vardı. Fazla olarak o, bu işte bir mütehassıs selahiyetiyle söz söylüyordu. Zira bu kız, musiki şinas bir ailenin içinde yetişmiş, yüksek bir istidattı. Bir tambur bulun, ben de fasıla gireceğim diye ihtiyarsız bir telaşla kalabalığın içine karıştı. Aliye'nin bu bahiste bilgisi o kadar azdı ki, utanarak vaziyetin alacağı şekli mahcup bir sükutla bekliyordu. Bir aralık telaşla yanlarından geçen Fikriye Hanım, cazın durmasından hiç de memnun olmadığını açığa vuran çatık yüzüyle dostu Nevzat Hanım'a, şimdi de bu, ne ukalalık, ne tahammül edilmez şey, ne geri bir düşünce, diyordu. 10 dakika sonra 8-9 kişiden mürekkep bir yarım daire, etraflarını haleleyen kesif bir kalabalığa bestenigâr peşrevini dinletiyordu. İkinci haneden sonra saza refakat eden iki güzel sesin, ''Ben seni sevdim seveli, kaynayıp coştum.'' diye avazı boşluklara çıkıp kaybolmaya vakit kalmadan, sanki dinleyenlerin gönlünde eriyor, oraya dalıp kayboluyordu. Ağaçların binlerce yaprağı hisli birer kulak gibi bu sahneye iştirak eden binlerce şahitti. Ali'ye şaşırmış kalmıştı. Böyle bir tufanla kuşatılacağını tahmin edebilir miydi? Her name erişilmez bir basamak gibi onu kademe kademe meçhul zevk fezalarına çekip götürüyordu. Yalnız onu mu? Biraz evvel menfi sözleriyle yaygara koparan dudaklar da susmuş, tıpkı anasının damarlarından akan sütü almamak için başını çeviren, huysuzluk eden yeni doğmuş bir çocuğun gene ananın ısrarları ve uğraşmalarıyla bu leziz gıdayı tattıktan sonraki haz ve zevkli sükutu ile susmuşlardı. Sanki yer, gök, bütün tabiat birbirine karışmış, kıyamet kopmuş, yalnız bu sesler kalmıştı. Bütün duyguları susturan, bütün hislere baskın yapan bu sesler, bir alkış sağınağı ile sustuğu zaman Ali'ye tabii hüviyetini bulmak için bir an bocaladı. Selma yanlarına geldiği zaman Doktor Hüsnü, "Tebrik ederim Selma Hanım, provasız bir grup bundan üstün bir muvaffakiyet gösteremez. Hele taksiminiz beni bitirdi, fakat yoruldunuz, gidelim soğuk bir şey içelim," diyerek kızı adeta zorla büfeye götürdü. Fazla açık ve samimi olan Cevat da hissini saklamaya lüzum görmeyerek, "Doğrusu köşkünüze hanımefendinin hatırı için gelmiştim. Fakat gerek sizinle tanışmak, gerek şu musiki ziyafeti değdi," dedi. "Hangi hanımefendiden bahsettiğinizi sorabilir miyim?" "Hocam Profesör Kerim Bey'in zevcesi. Ben beyefendinin hem muavini hem de akrabasıyım. Kendisi İstanbul'da olmadığı için hanımefendi yalnız gelmek istemedi. Hoş, refakatim kapıdan beraber girmekten ibaret kaldı. Eğlencelerinizdeki bolluk bizi çarçabuk başka başka taraflara atıverdi." Hakikaten herkes kendi kendine ve kendine göre bir eğlenceyle eğleniyordu. Hatta Sezai Bey bile bu selin cereyanına takılmış, dudaklarının "Kızım, üşüdün mü? Neredesin?" teranesini bile unutmuştu. Sabaha karşı davetlerin neşeli gürültüleri, tepelerin sisli, ürkek sükunetini örselerken, Sezai Nur Bey ailesi kapının önünde misafirlerini geçirerek bu eğlence gecesinin son merasimini tamamlıyordu. Bu ziyafetten sonra Selma köşkte 10 gün misafir oldu. Gündüzleri Aliye'nin hazırlıklarına yardım ediyor, boş vakitlerinde de iki genç kız kırlarda dolaşıyor, bazı akşamlar korunun meşeliğinde çay içiyorlardı. Gezmelerde yahut çay zamanı hemen her gün Doktor Hüsnü'ye tesadüf ediyorlar, bazen Cevat da aralarına karışıyordu. İrfan Paşa korusu dostlara ve civar komşulara açık olduğundan Hüsnü, arkadaşı Cevat'ın evinde misafir olduğu şu birkaç gününü Boğaz'ın bu en güzel korusunu karış karış öğrenmek ister gibi dolaşırken Selma ile Aliye'ye tesadüf ediyor ve akşam çaylarında buluşarak bol bol konuşuyorlardı. Hüsnü, düşünce ve duygu itibariyle Aliye'nin anlaşamayacağı bir insan olduğuna karar vermiş olmakla beraber, ziyafet akşamından beri bu köyde kalabilmek için Cevat'ın evinde misafir oluşunun ve gezintilerinde onlara tesadüf ihtimali bulunan yerleri ihtiyar edişinin sebebini kendi de pek bilmiyordu. Fakat o, bu bilgisizliği, bu kararsızlığı da kabul etmiyor, tereddüdünü baltalayan bir katiyetle "Selma" diyordu. Cevat'la Aliye'nin felsefe münakaşaları başlayınca, o da Selma'nın elverişli ve uysal bulduğu arkadaşlığı ile yalnız kalarak bu konuşmalardan ikraha benzeyen bir alakasızlıkla uzaklaşıyordu. Doktor Hüsnü ile Aliye, tırmanılması hemen hemen imkansız olan sarp ve yüksek bir zirve, Selma ise yorulmadan, zahmet çekmeden dolaşılabilen küçük bir tepeydi. Genç doktor böyle bir tepeciğin fatihi olmayı, ilelebet eteğinde sürüneceği, berelenmesine, ezilmesine rağmen ulaşamayacağı bir şahikaya tercih ederdi. Aliye'nin ağırbaşlı sözleri yanında Selma'nın daldan dala gezen hafif mevzuları ona cazip ve avunulacak bir kıymette görünüyordu. Aliye'nin kasırgalı ruhu yanında Selma ne kadar sakin ve muhtedildi. Doktor Hüsnü bu fırtınalı ruhtan hem korkuyor hem de kaçıyordu. Zira Aliye onun havai ve daima maddi olan duyguları için asla bir muhatap değildi. Evet, bu kızdan süratle kaçmak lazımdı. Gerçekten de Doktor Hüsnü Aliye'den o kadar çabuk kaçmaya muvaffak oldu ki, Selma evine döndükten bir iki gün sonra Aliye arkadaşından bir mektup aldı. Genç kız kısa bir mukaddemeden sonra, "Sana şaşılacak bir havadisim var Aliyeciğim," diyordu. "Doktor Hüsnü Bey dün apansızın bize geldi. Babamla az çok tanışırlarmış. Fakat şimdiye kadar evimizin kapısını çalmamış bir kimsenin böyle birdenbire gelişini garip buldum. Meğerse iş başkaymış. Anladın değil mi? Ancak benim gibi bir kızla evlenirse mesut olabilirmiş. Bunu benden uzak geçen birkaç gün içinde daha kuvvetle anlamış. Selma'nın mektubu daha birçok tafsilat vererek devam ediyor. Sonunda da bana vakit kaybetmeden mütealanı bildir. Zira Doktor Hüsnü o kadar ısrar ve telaş gösteriyor ki bu işteki süratten babamla annem kadar ben de hayretteyim diyordu. Aliye büyük babasının yazıhanesinin başında Selma'ya hemen şu cevabı yazdı. Bu genç doktorla senin benden fazla temasın var. Hem benim böyle şeylere pek aklım ermez. Bu hususta yegane fetvacı kendi hislerindir. Binaenaleyh gönlüne danış. Selma'dan gelen bu haber Aliye'yi tahlil etmeye vakit bulamadığı gizli bir hisle hem üzmüş hem de düşündürmüştü. İnsanlar doğuyor, büyüyor, mahdut bir çağa kadar sevişiyor, sonra yavaş yavaş eskiyor, yıpranıyor ve nihayet ölüyorlardı. Halbuki bir hayvanın, bir nebatın da geçirmekte olduğu bu ızdırari merhaleler arasında kendini bulmaya çalışan, kendi manasıyla anlaşan kaç kişi vardı? Fakat az da olsa gene vardı. İşte büyük babası, Cevat da bu yolun yolcusu sayılırdı. Kendini aramak. Hiç bundan baş çevirmek mümkün mü? İrfan Paşa ne güzel söylemiştir. Ruhumuz ulvi ve külli ruhtanken bu cisme meyletmekle kendi aslımızdan ayrıldık. Onun için bu ruh alemi bağırıyor. Ey vefasız! 3-5 günlük dostlar bulmakla yüzünü eski dostlarından döndürdün. Çocukluğunu oyunla, gençliğini habersizlikle, İhtiyarlığını da dermansızlıkla geçirdin. Söyle, sana bu işten ne kar kaldı? Aliye büyük babasının odasına hem Selma'ya cevap yazmak hem de şimdiye kadar el sürmediği küçük defterleri tarihlerine göre sıraya koymak için gelmişti. Arkadaşının verdiği havadisle başlayan sıkıntısını dağıtmak için şimdi onları hem tasnif ediyor hem de okuyordu. Bunların birinde Beyrut valiliğim esnasında diye bir kayıt vardı. İrfan Paşa defterine şöyle başlıyordu. K. 2 ay kadar istirahat etmek üzere Lübnan'a geldi. Bu gencin mücessem bir hakikat ve aşk ifadesi olan varlığı yalnız bana değil cihana rahmettir. Sabahları geliyor konuşuyoruz. K. ile bugünkü konuşmamızı daha doğrusu onun bir sel kolaylığıyla akan sözlerini hülasa ediyorum. Üstadım, dün bir dostumla ölümden konuşuyorduk. Dedim ki, asıl ölüm kalp habersizliğidir. Zira hayat kalbe merbuttur. Kalp ölü olunca hayat da yoktur. İnsan kalp hayatını bulmadıkça cansız bir nakıştan ibarettir. Ancak aşkını ve manasını bulan kimsenin kalbi dirilmiş olur. Cihanın varlığından geçip aşkı bulanın bütün varlıklar esiri ve zibunu olur. Kendi manasından, kendi canından hissiz ve lezzetsiz olan nakış ise zengin, fakir, kimin olursa olsun şuursuz, izansız ve cansızdır. Şekil izafi ve mecazidir. Halbuki aşk bütün lezzetlerin özü ve aslıdır. Ona kavuşan başka şeyden zevk alamaz. Zevk ve lezzette hiçbir şeye avuç açmaz. Her ne kadar zevk ve hoşluk varsa hepsini kendinde bulmuş ve hepsi kendi olmuş olur. Eğer insan hakikat görücü gözle bakarsa aradığı da kendi, avladığı da gene kendi olduğunu görür. İrfan Paşa'nın bu mütevazi defteri Aliye'ye hem yeni bir sermaye hem de çok zamandır halletmeye uğraştığı muammadan bir ipucu vermiş gibiydi. Büyük babasının K. Remzi ile bahsettiği genç acaba şu kimsenin bilmediği resmin ve portrenin sahibi miydi? İrfan Paşa ondan sevgi ve tazimle bahsediyordu. Gerçekten de gençlik buhranlarıyla göğüs göğüse pençeleşecek yaştaki bir insanın şu olgun varlığı karşısında hürmet ve hayret duymamak kabil değildi. Genç kız burada Pierre Corneille'in bir sözünü hatırladı. Şair, şüphe yok ki gencim. Fakat yüksek ruhlar için kıymet senelerin adedini beklemez demekte ne kadar haklıydı. Ali'ye İrfan Paşa'nın notlarını okuduğu müddetçe yalnızlığını unutur ve kendisini bu büyük adamın dünyasında mesut bulurdu. Fakat ruhunun arkadaşı ilelebet bu defterler mi olacaktı? Derin bir insan olan büyük babasının bile işte karşısında konuşacağı bir insan vardı. Fakat bu genç insan kimdi? İhtiyarsız bir hareketle gözü tekrar portreye çevrildi. Kendini bildiği zamandan beri bu odanın ağır başlı dekoru içinde gözlerinin en fazla takıldığı yer hep şu portre ve fotoğraftı. Bu genç adamın bakışında kudret, mefhumunun adeta canlanmış azameti vardı. Tevekkeli İrfan Paşa ona aşk ve bakış ismini vermemişti. Fakat hakikaten bu portre büyük babasının bahsettiği şu gence mi aitti? Bu muammayı çözecek gene İrfan Paşa'ydı. Genç kızın başı tekrar deftere eğildi. Büyük babası şimdi bu gencin hayatının gündelik vukuatından bahsedecek kadar ona candan bir alaka gösteriyordu. K odama neşeyle girdi ve dedi ki, üstadım biz dün gece ne yaptık biliyor musunuz? Bir arkadaşım gelmişti, mehtaptan istifade ederek sokakta koşmaca oynadık. Ben tıbbiyenin son sınıf talebesi. Ali'ye defteri elinden attı. Az kalsın Arşimed'in hamamdan öreka öreka diye bağırarak fırladığı gibi o da buldum buldum diye haykıracak koşacaktı. İşte senelerden beri çözülmeyen muamma bir anda hallolmuş, İrfan Paşa'nın kâre imziyle andığı gencin şu tıbbiyeli üniformasını taşıyan resmin sahibi olduğuna artık şüphesiz kalmamıştı. Fakat genç kızın zevkli heyecanı uzun sürmedi. Büyük babasının hayatında yeri olan bu simayı bilmiş olması onu bu iki insana ne dereceye kadar yakınlaştırmış sayılabilirdi? Onları hep defter sahifeleri arasında dinledikten sonra bu bilginin ne faydası vardı? Bakışları bir an evvelki heyecanın aksülameliyle mahzun gene satırların üzerine düştü. Ben tıbbiyenin son sınıf talebesi. Arkadaşım benden 4-5 yaş büyük bir memur. Düşündüm de utandım üstadım. İşte ruhunun edebiyat ebediyete uzanan şuurlu hamlelerine ve nice aksakallılarda bulunmayan olgunluğuna rağmen cismen de taşıp dökülmek, sağa sola savrulmak ihtiyacındadır. Onun daha buna benzer çocukluklarının hesabı mı vardır? Bu tufan gibi ruh her nefeste coşup taşar, her vesileyle kendini meydana vurur. Belki o birçok kadınlarla da tanışacak, onlara iltifat edecektir. Fakat ona muhatap olabilecek vücut nerede? Eğer aşk bir insan kalıbına bürünüp bütün azamet ve çıplaklığı ile karşısına çıkarsa, K ancak böyle bir vücutla sükun bulur, aram ederdi. Yoksa saçlarını okşadığı, üffet ve ünsiyet ettiği her kadın ona bir mana köprüsü kuramaz. Ali'ye bugün odadan çıkarken biraz daha düşünceliydi. Fikriye Hanım, Profesör Kerim Bey ailesinin ziyaretini iade edeceği gün Ali'yi de yanına aldı. Yeni tanıştığı komşuları ile çabuk, teklifsiz olmaya karar vermiş olan Fikriye Hanım için kızının refakatini zaruri kılan bu muaşeret kaidesi hayli tatsızdı. Zira Ali'nin yanında biri on yaparak konuşamayacak, binaenaleyh gene sıkılacak, bunalacaktı. Profesörün karısı Ulviye Hanım'ın salonunda başka ziyaretçi yoktu. Fikriye Hanım'ın bu güzel salonun antikalarından döşemelerine, halılarından tablolarına gidip gelen gözleri bir türlü tecessüsünün zorlu pençesinden kurtulamıyordu. Sezai Bey'in karısının ziyafet gecesinde edindiği intiba, komşusunun elindeki fırsatlara rağmen yaşamasını, eğlenmesini bilmeyenler sınıfından bulunduğuna karar vermesi olmuştu. Fakat aralarındaki bu fark ona ümitsizlik vermedi. Zira Sezai Bey'in karısı bir ilim müessesesi ciddiyete hakim olan bu evin havası içine kendisi gibi çok gezmiş, çok görmüş bir dostun neşe ve hareket aşılayacağını ümit ediyordu. Nitekim şu 20-25 dakika içinde bile asyai düşüncelerden nefret ettiğini, hayatın ciddiyete tahammülü bulunmadığını, yaşamanın dinmeyen bir neşe sanağından başka bir şey olmadığını, münasip fırsatlar bularak söylemiş olmakla beraber sözleri tekzip edilmemişti. O hep bir hatip coşkunluğu ile konuşurken kapı açılarak Doktor Cevat içeri girdi ve 40 yıllık bir dost gibi teşrifatsızca misafirlerin yanına sokuldu. Fikriye Hanım'a selam verirken soğuk ve resmiydi. Aliye'ye dönerek, "Burada olduğunuzu duyunca yukarı çıkmadan hoş geldiniz demeye geldim," dedi. Sezai Bey'in karısı artık susmuş, doğrudan doğruya kızına ait olan bu iltifatın hiddetini yenmeye uğraşıyordu. Aliye, vaziyeti az çok tamir etmiş olmak için sanki annesi de bu hitaba dahilmiş gibi, "Teşekkür ederiz Cevat Bey," dedi. Pek az sonra Fikriye Hanım eski neşe ve talakatını bulmuş, sanki aralarına bir şahıs ilave olmamış gibi konuşmasına hararetle devam ediyordu. Bir müddet Doktor Cevat da Aliye gibi bu sonu gelmeyen hitabeyi dinledikten sonra, "Aliye Hanım, bari biz de balkona çıkalım. Hem hava alırız hem de..."